Ayrım 26.
Dehlizciler kadar talihli olamayan bazılarının Yeniçeri isyanına katıldıkları için yakalanıp asıldıkları ağaçlardı. Boyunlarındaki yağlı ilmeğin kravat gibi sıkıştırılmasıyla büzülen yüzlerinde harflerin biçimsizleştiğini ve gece yarıları kenar mahallelerdeki tekkelere ellerinde sazları hurufi sırlarını fısıldamaya giden aşıkların tam bir anlayışsızlık duvarı ile karşılaştıklarını da okudu. Bütün bu belirtiler ücra ve hayalet köyler kadar İstanbul'un da gizli köşelerinde, esrarlı sokaklarında yaşanan o altın çağın büyük bir mutsuzlukla kesintiye uğradığını doğruluyordu. Kenarlarını farelerin kemirdiği ve bazı köşelerinde cam göbeği ve göztaşı rengindeki küf çiçeklerinin hoş bir kağıt ve nem kokusuyla açtığı eski şiir kitabının son sayfasına gelince Galip, bu konudaki daha geniş bilginin başka bir risalede ele alındığını belirten bir nota rastladı. Risalenin son sayfalarına eklenmiş yayım evi ve basım evi adresleri ve dizgi ve baskı tarihleriyle Yekahenk şiirin son mısraları arasına Horasanlı dizgicinin küçük puntolarla sığıştırdığı uzunca ve düşük bir cümleye göre gene Erzurum yakınlarındaki Horasan'da aynı dizinin 7. kitabı olarak yayımlanan Esrar-ı Huruf ve Esrar'ın Kaybı adlı bu eser FM 3. tarafından kaleme alınmış ve İstanbullu gazeteci Selim Kaçmaz'ın övgülerine de mazhar olmuştu. Galip kelime ve harf hayalleri ve rüyanın düşleriyle dumanlanan bir uykusuzluk ve yorgunlukla Celal'in gazeteciliğe ilk başladığı yılları hatırladı. O günlerde Celal'in harf ve kelime oyunları ile ilişkisi bugünkü falınız ve ister inan ister inanma köşelerinde eş dost akrabaya ve sevgililerine özel selamlar yollamaktan ileri gitmiyordu. Kağıt, dergi ve gazete tomarları içerisinde Risale'yi hırsla aradı. Ortalığı iyice alt üst ettikten sonra biraz da umutsuzlukla baktığı kutulardan birinde 60'lı yılların başında Celal'in kesip sakladığı çeşitli gazete kesikleri, yayımlanmamış polemik yazıları ve bazı tuhaf fotoğraflar arasında kitabı bulduğunda saat gece yarısını çoktan geçmiş, şehrin sokaklarında sıkı yönetim dönemlerinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildiği zaman duyulan o umut kırıcı ve ürpertici sessizlik başlamıştı. Esrar-ı Huruf ve Esrar'ın Kaybı yayımlandığı ya da yayımlanmak üzere olduğu ilan edilen bu çeşit birçok eser gibi yıllar sonra ve başka bir şehirde yayımlanabilmişti ancak. 1962'de Galip'in o zamanlar bir matbaası olduğuna şaştığı Gördes'te 220 sayfalık bir kitap olarak. Sararmış kapakta kötü klişe ve mürekkeple basılmış karanlık bir resim vardı. İki yanına kestane ağaçları dizili bir yol, sonsuzluğun kaybolan perspektifine gidiyordu. Kestane ağaçlarının her birinin arkasında ise harfler vardı. Tüyler ürpertici, korkunç harfler. İlk bakışta kitap, o yıllarda idealist subaylarca sık sık yazılan 200 yıldır batıya neden yetişemiyoruz, acaba nasıl kalkınırız türünden kitaplardan birine benziyordu. Yazarın kendi parasıyla ücra bir Anadolu kasabasında bastırılan o kitaplardaki ithaflardan biri de vardı başında. Harp okulu öğrencisi, bu ülkeyi kurtaracak olan sensin. Ama sayfaları çevirmeye başlayınca Galip bambaşka bir eser karşısında olduğunu anladı, koltuktan kalktı, Celal'in masasına geçti ve dirseklerini kitabın iki yanına koyup dikkatle okumaya başladı. Esrar-ı Huruf ve Esrar'ın Kaybı ilk ikisinin başlığı kitabın adında buluşan üç ana kısımdan oluşuyordu. Birinci bölüm Esrar-ı Huruf, hurufiliğin kurucusu Fazlı Allah'ın hayat hikayesiyle açılıyordu. Hikayeye FM 3. layık bir boyut eklemiş, Fazlı Allah'ın mutasavvıf ya da mistik yönünden çok akılcı, felsefeci, matematikçi ve dil bilimci kişiliğini öne çıkarmıştı. Fazlı Allah bir peygamber, bir mehdi, bir şehit, bir aziz, bir evliya olduğu kadar ve belki de bunlardan daha çok ince düşünen bir filozof, bir de haydi ama bize özgü bir kişiydi. Bu yüzden batılı oryantalistlerin yaptığı gibi Fazlı Allah'ın düşüncelerini panteizm, platonusçuluk, pitagoras ya da kabal etkisiyle açıklamaya kalkmak, bütün ömrü boyunca karşı olduğu batı düşüncesiyle Fazlı Allah'ı vurmaktan başka bir şey değildi. Fazlı Allah su katılmamış bir doğuluydu. FM 3.'ye göre doğu ve batı dünyanın iki yarısını paylaşıyorlardı. İyi ile kötü, ak ile kara, şeytan ile melek gibi bütünüyle birbirinin tersi, reddi, karşıtıydılar. Bu iki alemin hayalperestlerin sandığı gibi birbirlerine uzlaşıp barış içinde yaşamalarına imkan yoktu hiç. İki alemden biri her zaman üstün gelmiş, her zaman iki dünyadan biri efendi, öteki köle olmak zorunda kalmıştı. Bu bitip tükenmeyen ikizler savaşına örnek olsun diye İskender'in bir kılıç darbesiyle düğümü, yani şifreyi diyordu yazar, çözdüğü gordiyumdan, kördüğümden Haçlı seferlerine Harun Reşit'in Karl Magne'ye yolladığı sihirli saatin üzerindeki çift anlamlı harf ve rakamlardan Anibal'in Alpleri geçişine, Endülüs'teki İslam zaferinden Kurtuba Camii'nin sütun sayısı üzerine bütün bir sayfa ayrılmıştı. Kendisi de bir hurufi olan Fatih Mehmet'in Bizans'ı İstanbul'u ele geçirişine, Hazar Devleti'nin çöküşünden Osmanlıların önce Dobbio, Beyaz Kale, sonra Venedik önünde yenilgiye uğramasına kadar özel bir anlamla yüklü bir dizi tarihsel olay gözden geçirilmişti. FM 3.'ye göre bütün bu tarihsel gerçekler daha önceden Fazlallah'ın eserlerinde üstü örtülü olarak ifade ettiği önemli bir noktaya işaret ediyordu. Doğunun ve batının birbirlerine üstün geldikleri dönemler rastlantısal değil mantıksaldı. Bu alemlerden hangisi o tarihsel dönemde dünyayı içinde sırlar kaynaşan, çift anlamlı, esrarlı bir yer olarak görmeyi başarırsa o alem ötekini yenip eziyordu. Dünyayı basit, tek anlamlı, esrarı olmayan bir yer olarak görenler ise yenilgiye, bunun kaçınılmaz sonucu olan köleliğe mahkumdular. İkinci bölümü FM 3. Esrarın Kaybının ayrıntılı bir tartışmasına ayırmıştı. İster antik Yunan felsefesindeki iddiayı, ister Neoplatoncu Hristiyanlığın tanrısını, ister Hint nirvanasını, ister atların simurg kuşunu, ister Mevlana'nın sevgilisini, ister hurufilerin gizli hazinesini, ister Kant'ın Nouminas'ını, ister bir dedektif romanındaki suçlu kişiyi anlatsın, esrar her seferinde dünyanın içine gizlenmiş bir merkez anlamına geliyordu. Demek ki diyordu FM 3. bir uygarlığın esrar düşüncesini kaybetmesinden, düşüncesinin merkezden yoksunlaşarak düzenini kaybetmesini anlamak gerekiyor. Galip sonraki sayfalarda Mevlana'nın sevgilisi Şems-i Tebrizi'yi neden öldürmek zorunda kaldığını, bu ölümle tesis ettiği esrarı korumak için neden Şam'a gittiğini, bu şehirdeki gezintilerinin ve araştırmalarının esrar düşüncesini ayakta tutmaya neden yetmediğini ve Mevlana'nın Şam'daki yürüyüşleri sırasında düşüncesinin kaybolmakta olan merkezini bulmak için uğradığı köşelere ilişkin anlamını çözemediği satırlar okudu. Suçlusu bulunamayarak bir cinayet işleminin ya da ortalıktan sırra kadem basar gibi kaybolmanın kayıp esrarı yeniden kurmak için iyi bir yöntem olduğunu söylüyordu yazar. Daha sonra FM 3. hurufilerin en önemli konusu olan harflerle yüzler ilişkisine girmişti. Fazlallah'ın Cavidan Namesi'nde yaptığı gibi gizlenen Tanrı'nın insan suratında görüldüğünü belirtmiş, uzun uzun insan yüzündeki hatları incelemiş, bu hatların Arap harfleriyle ilişkisini kurmuştu. Nesimi, Rafi, Misali, Bağdatlı Ruhi ve Gül Baba gibi hurufi şairlerin dizelerinin uzun uzun tartışıldığı çocuksu sayfalardan sonra bir mantık kuruluyordu. Mutluluk ve zafer çağlarında tıpkı içinde yaşanılan dünya gibi hepimizin yüzü de anlamlıydı. Bu anlamı dünyanın içinde esrar ve yüzlerimizde harfler gören hurufilere borçluyduk. Hurufiliğin kayboluşuyla demek ki dünyamızdaki esrar kadar yüzlerimizdeki harfler de kaybolmuştu. Boştu artık yüzlerimiz. Üzerlerinden eskisi gibi bir şey okumaya olanak yoktu onların. Kaşlarımız, gözlerimiz, burunlarımız, bakışlarımız, ifadelerimiz, boş yüzlerimiz anlamsızdı. Masadan kalkıp aynada kendi yüzüne bakmak geliyordu Galip'in içinden. Ama dikkatli okudu. Türk, Arap ve Hint film yıldızlarının yüzlerinde görülen ve ayın görünmeyen yüzünü düşündürten tuhaf topografya kadar fotoğraf sanatının insanlara yöneldikçe korkutucu ve karanlık sonuçlar vermesi de yüzlerimizdeki bu boşlukla ilgiliydi. İstanbul'un, Şam'ın ya da Kahire'nin sokaklarını dolduran insanların gece yarıları mutsuzluktan inleyen hayaletler gibi birbirlerine benzemesi ve çatık kaşlı erkeklerin hep aynı bıyıkları bırakması ve hep aynı başörtüsünü takan kadınların çamurlu kaldırımlarda yürürlerken hep aynı şekilde önlerine bakmaları bu boşluk yüzündendi. Demek ki yapılması gereken şey yüzlerimizin üzerindeki bu boşluğu yeniden anlamlandıracak, yüzlerimizin üzerinde Latin harflerini görecek yeni bir dizge kurmaktı. Kitabın ikinci bölümü bu işin Keşf ve Esrar adlı üçüncü bölümde yapılacağını müjdeleyerek bitiyordu. Galip kelimeleri iki anlamda kullanan ve onlarla çocuksu bir saflıkla oynayan FM 3.'yi sevmişti. Celal'i hatırlatan bir yan vardı onda. Sekizinci bölüm. Uzun süren bir santranç oyunu. Harun Reşit zaman zaman tebdil ederek Bağdat'ı gezer ve halkının kendisi ve idaresi hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istermiş. İşte bu akşam da yine... Binbir Gece Masalları. Yakın tarihimizde demokrasiye geçiş diye bilinen dönemlerden birinin karanlık noktalarına ışık tutan bir mektup, adının açıklanmasını istemeyen bir okurumun haklı olarak açıklanmasını istemediği rastlantılar, zorunluluklar ve ihanetlerle döşeli bir yoldan eline geçmiş. O zamanki diktatörümüzün yurt dışındaki oğullarından ya da kızlarından birine yazdığı anlaşılan mektubu, üslubuna, paşa üslubuna hiç dokunmadan köşemde yayımlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusunun öldüğü oda bile o kadar sıcak ve boğucuydu ki 6 hafta önce o Ağustos gecesinde yalnız Atatürk'ün öldüğü 9:05 geçeyi gösteren ve rahmetli anneni şaşırttığı için sizlere hep güldüren ayaklı altın saatin değil, Dolmabahçe Sarayı'ndaki bütün saatlerin, İstanbul'daki bütün saatlerin durduğunu, korkunç sıcaktan hareketin, düşüncenin, zamanın kas katı kesildiğini sanıyordu insan. Boğaza bakan ve her zaman perdeleri dalgalanan pencerelerde tek bir kıpırtı yoktu. Yarı karanlıkta rıhtım boyunca dizilen nöbetçiler sanki benim emrim yüzümden değil, zaman durduğu için mankenler gibi hareketsiz kesilmişlerdi. Yıllardır yapmak isteyip de kararını veremediğim şeye girişmenin zamanı olduğunu hissederek dolabımdaki köylü elbiselerini giydim. Sarayın artık hiç kullanılmayan harem kapısından dışarı süzülürken kendimi cesaretlendirmek için benden önce son 500 yılda bu yan kapıdan İstanbul'un öteki saraylarının, Topkapı'nın, Beylerbeyi'nin, Yıldız'ın arka kapılarından çıkarak özledikleri şehir hayatının karanlıkları içinde kaybolan nice padişahın sağ salim geri döndüklerini hatırlattım kendime. İstanbul ne kadar değişmiş. Zırhlı şavruletin pencereleri yalnız kurşun değil şehrimin, sevgili şehrimin gerçek hayatını da geçirmezlermiş meğer. Saray duvarlarından ayrıldıktan sonra Karaköy'e doğru yürürken bir satıcıdan helva aldım kendime. Şekeri fazlaca yakılmıştı. Açık kahvelerde tavla, kağıt oynayan, radyo dinleyen erkeklerle konuştum. Muhallebici dükkanlarında müşteri bekleyen orospuları, lokanta vitrinlerindeki kebapları işaret ederek dilenen çocukları gördüm. Yatsı namazından çıkan kalabalıklara karışmak için cami avlularına girdim. Arka mahallelerdeki bahçeli aile çayhanelerinde oturup herkesle birlikte çay içtim, çekirdek yedim. İri parke taşlarıyla kaplı ara sokaklardan birinde komşu misafirliğinden dönen bir genç anaylı baba gördüm. Başörtülü kadın oyuklayan oğlunu omuzunda taşıyan kocasının koluna nasıl bir bağlılıkla yaslanmıştı bir bilsen, gözlerim yaşlandı. Hayır, vatandaşlarımın mutluluğu ya da mutsuzluğu için kederlenmiyordum. Bu özgürlük ve hayal gecemde bile vatandaşlarımın kırık dökük ama gerçek hayatlarına tanık olmak bende gerçeğin dışına düştüğüm duygusunu, rüyalardan çıkma kederi ve korkuyu yeniden alevlendirmişti. İstanbul'a bakarak bu hayal ve korkudan kurtulmaya çalıştım. Pastane vitrinlerine bakarken, gece son seferlerinden dönen güzel bacalı şehir hatları vapurlarından inen kalabalıkları seyrederken gözlerim gene sulanıyordu. Sokağa çıkma yasağımın başlayacağı saat yaklaşıyordu. Dönüş yolumda suyun serinliğini hissederim diye Eminönü'nde bir kayıkçıya yanaştım. 50 kuruş verip beni gezdire gezdire karşı kıyıya bir yere, Karaköy'e ya da Kabataş'a bırakmasını söyledim. "Sen aklın ekmek peynirle mi yedin be adam?" dedi bana. "Başkan paşamızın her gece bu saatlerde motoruyla gezdiğini, denizde kimi görürse yakalayıp zindan attırdığını bilmiyor musun?" Üzerine benim resimlerimi bastıkları için düşmanlarımın ne dedikodular çıkardıklarını çok iyi bildiğim o pembe banknotlardan bir deste çıkarıp karanlıkta uzattım. "Sandalın açılırsak bana bu başkan paşanın motorunu gösterir misin? Şu çaputun altına gir ve sakın kıpırdama," dedi. Parayı kaptığı eliyle sandalının baş altındaki bir köşeyi işaret ederken, "Allah bizi korusun," küreklerini çekti. Ne yöne gittik karanlık denizde, Boğaz'a mı, Haliç'e mi, yoksa Marmara'ya mı bilemiyordum. Durgun deniz, karanlık şehir kadar sessizdi. Yattığım yerden suyun üzerindeki belli belirsiz, ipince bir sesin kokusunu duyuyordum. Uzaktan yaklaşan motorun gürültüsünü işitince "geliyor işte," diye fısıldadı kayıkçı. "Her gece gelir." Sandalımız midyeyle kaplı liman dubalarının arkasına saklandığında bir projektörün çevresini sorgular gibi sağa sola dönen şehrin, sahilin, denizin, camilerin üzerinde acımasızca gezinen ışık hüzmesinden gözlerimi alamadım. Ağır ağır yaklaşan iri beyaz teknenin kendisini gördüm sonra. Küpeştesinde sırtlarında can kurtaran yelekleri ve silahları bir dizi nöbetçi vardı. Daha yukarıda kaptan köşkü ve bir kalabalık ve onların üzerindeki bir yükseltide sahte başkan paşa tek başına. Yarı karanlıkta gölgenin içinde olduğu için ilerleyen teknede onu zar zor seçiyordum. Ama karanlığın ve incecik sesin içinden benim gibi giyindiğini görebilmiştim. Sandalcıdan onu takip etmesini istedim ama boşuna. Sokağa çıkma yasağının başlamak üzere olduğunu, canını sokakta bulmadığını söyleyip beni Kabataş'a bıraktı. Tenha sokaklardan sessizce sarayımıza döndüm. Gece onu düşündüm, benzerimi, sahte paşayı. Ama kim olduğunu ya da denizin ortasında ne yaptığını değil. Onun aracılığıyla kendimi düşünebildiğim için onu düşündüm. Onu daha iyi izleyebilmek için sabah sıkı yönetim komutanlarından gece sokağa çıkma yasağının bir saat ileriye atılmasını istedim. Radyolardan benim bir konuşmamla birlikte hemen duyurdular. İşte bir yumuşama havası vermek için tutukluların bir kısmının salıverilmesini de emrettim, bıraktılar. İstanbul ertesi gece daha neşeli miydi? Hayır. bu halkımın bitip tükenmez hüznünün yüzeysel muhaliflerimin iddia ettikleri gibi siyasi baskıdan değil, daha derin, daha vazgeçilmez bir kaynaktan beklendiğini kanıtlar. Ertesi gece sigara ve kahve içiyorlar, çekirdek ve dondurma yiyorlar ve gene aynı dalgınlık ve hüzünle kahve radyolarından benim yasak saatlerini azaltan konuşmamı dinliyorlardı. Ama ne kadar da gerçektiler. Onlar arasındayken bir türlü uyanamadığım için insanlar arasına dönemeyen bir uykuda gezerin acılarını hissediyordum. Eminönü'nde kayıkçıyı nedense beni bekler buldum. Hemen denize açıldık. Rüzgarlı, dalgalı bir geceydi bu sefer. Sanki Başkan Paşa bir işaretten tedirgin olmuş gibi gecikerek bizi bekletti. Kabataş açıklarında bu sefer başka bir dubanın ardından önce gemisini ve sonra Başkan Paşa'nın kendisini seyrederken onun güzel olduğunu düşündüm. Eğer bu kelime yan yana gelirse güzel ve gerçek. Mümkün müdür bu? Kaptan Kulesi'nde toplanmış kalabalığın üzerinden İstanbul'a, insanlara ve sanki tarihi çevirmişti gözlerinin projektörlerini. Ne görüyordu? Sandalcının cebine bir deste pembe banknot sıkıştırdım, küreklere asıldı. Dalgalarla çalkalana sallana Kasımpaşa'da tersane yakınlarında onlara yetiştik ve ancak uzaktan seyredebildik. Aralarında benim şarruletin de olduğu siyah ve lacivert arabalara binip bir anda Galata'nın karanlıklarına doğru kayboldular. Kayıkçı geç kaldığımızdan yaklaşan yasak saatinden söz ediyordu. Dalgalı denizde uzun uzun sallandıktan sonra karaya ayak bastığımda hissettiğim gerçek dışılık duygusunun bir denge sorunu olduğunu sandım önce ama değildi. Çünkü iyice geç kaldığımız için boşalan sokaklarda, kendi yasağımla tenhalaşan caddelerde yürürken aynı gerçek dışıma düşme duygusuna öyle bir kapıldım ki gözlerimin önünde ancak rüyalarımda görebileceğimi sandığım bir görüntü belirdi. Fındıklı'dan Dolmabahçe'ye doğru uzanan yolda köpek sürülerinden başka kimsecikler yoktu. 20 adım ötemde arabasını acele acele iterken dönüp dönüp bana bakan bir mısırcı hariç. Bakışlarından benden korktuğunu, benden kaçtığını anlıyordum. Ve hemen korkması gereken şeyin yol boyunca sıra sıra dizili iri kestane ağaçlarının arkasında gizli olduğunu söylemek istiyordum ona. Ama bir rüyadaki gibi söyleyemiyordum bunu. Ve bir rüyadaki gibi söylemek istediğim şeyi söyleyemediğim için korkuyor ya da korktuğum için söyleyemiyordum. Korktuğum şey de ben hızlandıkça ve ben hızlandım diye mısırcı hızlandıkça yanımızdan ağır ağır akan ağaçların arkasındaydı. Ama bunun ne olduğunu bilmiyordum ve daha kötüsü bu korkunç görüntünün bir rüya olmadığını da biliyordum. Ertesi sabah aynı korkuların bir daha tekrarlanmasını istemediğim için gece sokağa çıkma saatinin iyice ileriye alınmasını ve tutukluların bir kısmını daha salıverilmesini istedim. Bu konuda bir açıklama bile yapmadım. Radyodan eski konuşmalarımın birini yayımladılar. Bu sefer de şehrin sokaklarında aynı görüntüleri göreceğimi, hiçbir şeyin hiçbir zaman değişmeyeceğini hayattan öğrenmiş ihtiyarların deneyimiyle biliyordum ve yanılmadım. Bazı bahçeli yaz sinemaları gösteri saatlerini ileriye almışlardı, o kadar. Pamuk helva yapan satıcıların boyadan pembeleşmiş elleri de aynı renkti. Rehberleriyle de olsa gece sokağa çıkmaya cesaret edebilen batılı turistlerin beyaz yüzleriydi. Eski yerinde kayıkçımı beni bekler buldum. Hatta aynı şeyi Sahte Paşa için de söyleyebilirim. Suya açıldıktan az sonra onunla karşılaştık. Hava ilk geceki gibi durgundu ama o belli belirsiz sis yoktu. Denizin karanlık aynasında minareleri, şehrin ışıklarını görebildiğim kadar gene aynı yerde kaptan köşkünün üstündeki yükseltide paşayı da görebiliyordum. Gerçekti. Üstelik o aydınlık gecede her gerçek kişinin yapacağı gibi o da bizi görmüştü. Kayığımız onun peşinden Kasımpaşa iskelesine sokuldu. Usulca karaya atlamıştım ki askerden çok pavyon kabadayısına benzeyen adamları üzerime atılıp kollarımdan yakaladılar. Ne işim vardı burada bu saatte? Sokağa çıkma yasağının başlamasına daha vakit olduğunu söylüyordum telaşla. Sirkeci'de otelde kalan zavallı bir köylüydüm ben. Köyüme dönmeden önce son gece bir sandal gezintisine çıkmıştım. Paşanın yasağından haberim yoktu. Ama korkan sandalcı her şeyi anlattı adamları da bize yaklaşan başkan paşalarına. Sivil kıyafetler içinde de olsa paşa daha çok bana benziyordu. Ben de daha çok bir köylüye. Bizleri bir daha dinledikten sonra emretti. Sandalcı gidebilirdi. Ben onunla gelecektim. Limandan çıkarken zırhlı şavruletinin arka koltuğunda ben ve başkan paşa yalnızdık. Ses geçirmez bir camla, benim şavruletimde olmayan bir ayrıntı, ayrılmış ön koltukta oturan ve araba kadar sessiz ve fark edilmez şoförün varlığı yalnızlığımızı azaltmıyor, artırıyordu. İkimiz de yıllardır bugünü bekliyorduk dedi paşa benimkine hiç benzemediğini sandığım bir sesle. Ben beklediğimi bilerek, sen beklediğini bilmeden bekliyorduk. Ama ikimiz de bilmiyorduk böyle karşılaşacağımızı. Yarı tutkulu, yarı yorgun bir sesle en sonunda hikayesini anlatabilmenin heyecanından çok, onu en sonunda bitirebilmenin huzuruyla anlatıyordu. Harbiye'de aynı sınıftaymışız. Aynı hocalardan birlikte aynı dersleri almışız. Aynı soğuk kış gecelerinde birlikte gece eğitimine çıkar, aynı sıcak yaz günlerinde taş kışlamızın musluklarına suyun gelmesini birlikte bekler, izin günlerinde çok sevdiğimiz İstanbul'a birlikte gezmeye çıkarmışız. O zaman anlamış her şeyin şimdi olduğu gibi gelişeceğini, tam şimdi olduğu gibi olmasadı. O zaman matematik dersinden en iyi notu almak, atış taliminde hedefi 12'den vurmak, arkadaşlarımıza kendimizi daha çok sevdirmek ve en iyi sicille sınıf birincisi olmak için biz ikimiz gizli bir mücadele verirken anlamış benim ondan daha başarılı olacağımı ve rahmetli annemin durmuş saatlerine bakarken şaşıracağı sarayda benim oturacağımı. Bunun gerçekten bir gizli mücadele olması gerektiğini hatırlattım ona. Çünkü Harbiye yıllarında ne herhangi bir sınıf arkadaşımla bir yarışma içinde olduğumu, sizlere de sık sık öğütlediğim gibi, ne de kendisini bir arkadaş olarak hatırlayabildiğimi söyledim. Hiç şaşırmadı. Gizli mücadelemizi de fark etmeyecek kadar benim kendime güvendiğimi, kendi sınıfımdaki ya da öteki sınıflardaki öğrencilerden, teğmenlerden, hatta yüzbaşılardan daha o zamandan çok çok ileride olduğumu bildiği için o bu mücadeleden çekilmiş zaten. Benim arkamda silik bir taklit, başarının ikinci sınıf bir gölgesi olmak istemiyormuş çünkü. Gerçek olmak istiyormuş, bir gölge değil. O bunları anlatırken ben benimkine pek de benzemediğini yavaş yavaş anladığım şarületinin pencerelerinden İstanbul'un tenhalaşan sokaklarını seyrediyor ve arada bir gözlerimi iki koltuk arasında aynı durumda kıpırdamadan duran bacaklarımıza ve dizlerimize çeviriyordum. Rastlantının hesaplarında hiçbir yeri olmadığını söyledi daha sonra. Yoksul milletimizin 40 yıl sonra bir diktatöre daha boyun eğeceğini ve İstanbul'u ona teslim edeceğini ve bu diktatörün bizim yaşlarımızda bir asker olacağını o zaman tahmin etmek için kahin olmaya gerek yokmuş. Bu askerin ben olacağım sonucunu çıkarmak içindi. Böylece daha harbiyedeyken basit bir akıl yürütmeyle bütün geleceği gözlerinin önünde belirmiş. Ya benim başkan paşa olacağım, geleceğin hayaletimsi İstanbul'unda, herkes gibi gerçeklikle siliklik arasında, şimdiki zamanın kahrediciliğiyle geçmiş ve geleceğin hayaller arasında gidip gelen yarı hayaletimsi bir gölge olacakmış, ya da hiç olmazsa gerçek olabilmenin yeni bir yolunu aramaya verecekmiş bütün hayatını. Bu yolu bulmak için ordudan atılacak kadar büyük ama hapse düşmeyecek kadar küçük bir suç işlediğini, harbiye komutanının kıyafetine girerek gece nöbetçileri teftiş ederken yakalanmayı başardığını anlattığında bu silik öğrenciyi ilk defa hatırladım. Okuldan atıldıktan sonra hemen ticarete girmiş. Bizim ülkede zengin olmanın en kolay şey olduğunu herkes bilir dedi gururla. Buna karşın bu kadar çok yoksulumuzun olmasının nedeni ise insanlarımıza bütün hayatları boyunca zengin olmanın değil yoksul olmanın öğretilmesiymiş. Bir sessizlikten sonra ekledi. Gerçek olmayı ona böylece ben öğretmişim. Sen dedi kelimenin üzerinde durarak. Yıllarca bekledikten sonra benden daha az gerçek olduğunu bu akşam şaşkınlıkla gördüğüm sen. Zavallı köylü. Uzun, çok uzun bir sessizlik oldu. Yaverimin gerçek bir Kayseri köylüsü kıyafeti diye övünerek düzdüğü elbiseler içinde, gülünç olmaktan çok gerçek dışı olduğumu, hiç de istemediğim bir biçimde bir rüyanın parçası haline getirdiğimi hissediyordum. Aynı sessizlikte bu rüyanın arabanın pencerelerinden ağır çekilmiş bir film gibi akan karanlık İstanbul görüntüleriyle kurulduğunu da anladım. Boş sokaklar, kaldırımlar, kimsesiz alanlar, yasak saatim gene gelmiş, şehir sanki boşalmıştı. Mağrur sınıf arkadaşımın bana gösterdiği şeyin benim yarattığım bu rüya şehirden başka bir şey olmadığını da biliyordum artık. İri servi ağaçlarının altında küçülerek büsbütün kaybolmuş ahşap evlerin arasından, mezarlıklarla iç içe geçerek rüyalar ülkesinin eşiğine gelmiş kenar mahallelerden geçtik. Birbirleriyle boğuşan köpek sürülerine terk edilmiş parke kaplı yokuşlardan indik. Sokak lambalarının aydınlatmaktan çok kararttığı sert yokuşlardan çıktık. Rüyalardan başka bir yerde göremeyeceğimi sandığım kör çeşmeli, yıkık duvarlı, kırık bacalı hayalet sokaklardan geçerken, karanlığın içinde masal devleri gibi uyuklayan camileri tuhaf bir korkuyla seyrederken, yalnız sarayımda değil, bütün İstanbul'da zamanın durduğuna beni inandıran, havuzları kurumuş, heykellerin unutulmuş ve saatleri durmuş meydanlardan geçerken, taklidimin övünerek anlattığı ticari başarılarını da, içinde bulunduğumuz duruma uygun diye anlattığı hikayeleri de, karısını aşığıyla yakalayan ihtiyar çobanın hikayesiyle Harun Reşit'in binbir gecenin birinde kaybolduğu hikaye dinlemiyordum. Benim ve senin soyadını taşıyan cadde sabaha doğru, öbür bütün caddeler, sokaklar ve alanlar gibi gerçeklikten çok bir rüyanın uzantısıydı.